Ayrım 5.
Sayfa 46. Yanında bir yığın tavsiye mektubu vardır. Bunların ekserisi Mevlevi Hane'den verilmiş ve bilhassa Şeyh Nurettin Hazretleri İstanbul'da mevcut bütün Mevlevi Hane şeyhlerine onu değerli bir neyzen, sadık bir muhip olarak takdim etmiştir. Fakat o evvela babasının verdiği mektubu Fethiye Medresesi'nde Müderris Ulema-i Benam'dan Fazıl-ı Muhterem Musa Kazım Efendi Hazretlerine götürmek zorundadır. Nitekim öyle yapmış ve hemen o gün Fethiye Medresesi'ndeki mollalar arasında bir odaya yerleştirilmiştir. Medrese hayatına ilk nazarla asla intibak edemeyeceğini anlamış ve ertesi günden itibaren Yeni Kapı Galata Mevlevi Hanelerinde İzmir'de bıraktığı havayı teneffüse koşmuştur. Galata Mevlevi Hanesi'nde tanıdığı ve hala hayatımda dinlediğim en güzel, en üstad ses diye vasıflandırdığı Bursalı Hafız Emin, ona İstanbul'a ayak bastığının 3. günü, bugün tarihe karışmış bulunan Fatih Camii'ne nazır sıra kahvelerde, her akşam üstü, Ziraat Nezareti Umuru, Baytariye Başkatibi Akif Bey diye o zaman 28-30 yaşlarında güzel yüzlü bir zat tanıtmıştır. Bu meşhur ve mağfur İstiklal Marşımızın layemut şairi Mehmet Akif'tir. Bir iki saatlik konuşma sonsuz bir sevgi ve dostlukla bağlanmalarına kâfi gelmiş ve yeni evli olmasına rağmen koca şair neyzeni hemen o akşam evine misafir götürmüştür. Aradan uzun yıllar geçtikten sonra da Akif aile meclisinde etrafındakilere eşini ve neyzeni göstererek "Ben bu iki cezayı aynı tarihte tanıdım ve kendime yar edindim" demekten zevk duyarmış. Büyük şair, neyzenin İstanbul'daki ilk şöhretinin alemdarı ve kendi tabiriyle her bakımdan hocası, mürşidiydi. Zamanla medreseden setre pantolon giyiyor, sarık ve cübbe taşımıyor diye, Mevlevihaneden de namaz kılmadığı ve abdest almadan ayine iştirak ettiği iddiasıyla jurnal edilerek istiskale uğradığı hayal kırıcı anlarda Akif'in müşfik sevgisinden kuvvet almış ve henüz çok genç olmasına rağmen İstanbul'un kalbur üstü birçok kübera ve vüzerasıyla tanışmasına, devrin maruf edip ve şairleriyle, saz ve ses üstadlarıyla buluşup görüşmesine, damat ve sultan saraylarına, Valide Paşa'nın saraylarına girip çıkmasına hep Mehmet Akif önderlik etmiştir. Kısa zamanda Hersekli Arif Hikmetler, İbnül Emin Mahmut Kemaller, şair Halil Edipler, neyzenin baş dostları olmuş ve tedricen Tevfik Fikret, Uşakizadeler, Ahmet Rasimlerle de tanışmış, hülasa İstanbul'un bütün münevverleriyle buluşup görüşmek imkanına kavuşmuştur. Hacı Arif, Tamburi Cemil Beylerle meşhur kemençeci Vasil, Udi Nevres ve emsali de bu meyandadır. Daha bidayette medreseden nefret etmiş olmasına rağmen Musa Kazım Efendi'nin derslerine devamı bırakmamış ve o zamanın namlı ulemasından Şeyh Vasfi, Mustafa Hayri ve Nasuhi Zade gibi zevata da sokulmayı ihmal etmemiştir. Çukurçeşme'de Babil Kulesi adını verdiği Ali Beyhan'ın da bir odası olmakla beraber hemen her gece bir davette zamanın en benam musiki şinasları ile bir arada ney üflemektedir. Bebek'te ve Kuruçeşme'deki saraylar, Yıldız civarında İstanbul tarafındaki birçok konaklar ona kapılarını açmış ve şöhreti adam akıllı yayılmıştır. Fakat o yukarıda isimlerini saydığımız zevatın hususi meclislerini daha çok tercih etmekte ve Akif'le beraber daha çok buralara gitmektedir. Çünkü orada ruhunun hürriyet aşk ihtiyacını tatmine, İstibdat aleyhinde konuşmaya daha fazla imkan olduğu için memnundur. İstanbul'a geldikten ve istibdat idaresini yakından gördükten sonra zapt edilmez bir hürriyet aşıkı olmuş, saltanat idaresine büsbütün düşman kesilmiştir. Şehzade başındaki iki çayhane ile Sirkeci'deki Güneş Kıraathanesi de bu sebeple başlıca devam ettiği yerlerdir. Bilhassa Güneş Kıraathanesi'nde tıbbiyeli gençlerden mefkure arkadaşları, Tokadizade Şekib'in müritleri, Babanzade Naim Müstecabizade İsmet, İzmirli Ahmet Cemil, Yunus Nadi, Giresunlu şair Hamdi, Filibelizade Nizami, Fehmi ve Yusuf Cevat gibi değerli ve hürriyetperver dostları vardır. Pervasız konuşmaları, dilinden düşürmediği hicivleriyle daima aranıp sevilmekte, o da buralarda istediği gibi içine dökmektedir. İstibdat aleyhindeki atıp tutmaları artık onda ihtiyat halini almış ve neticede saraya mensup muhafilde de ağızdan fırlayan sözler yüzünden mimlenmiştir. Kendisini sevenlerin, bilhassa hocası Arif'in biraz dilini tutması yolundaki ikaz ve ihtarlarına rağmen, hele kafayı çektiği zamanlar, ulu orta konuşmakta devam etmesi neticesinde bir gün tevkif edilmiş ve zaptiye nezaretinde hayli sıkıntılı sorgu sualler arasında kapalı günler geçirmiştir. Bu mevkufiyetten kurtulduktan sonra onu Galata ve Beyoğlu'nun dar ve karanlık sokaklarında derbeder ve sermest dolaşırken görüyoruz. Artık istibdat zabıtası tarafından tanınmış olduğu için münevver dostlarına zararı dokunmaktan korkmakta ve onların muhitine sokulmamaktadır. Çok geçmeden bu başıboş cevelandan, süfli muhitlerden serseriyane yaşamaktan da bıkmış ve nihayet İstanbul'dan kaçmaya karar vermişti. Bunu da yine kendisinden dinleyelim. Artık benim için bu şehirde kalmaya imkan ve sebep kalmamıştı. Uzaklaşmaya mecbur edildiğim şiir ve edep mahfellerinden serseriler alemine karışmış, fakat orada da rahat edememiştim. Zaten son zamanlarda benimsediğim o süfli ve derbeder hayat o zaman kahırla, ızdırap ve elemle içine daldığım çıkmaz bir yoldu. Devrin istibdadına karşı duyduğum gayz ve nefret, aziz ve sevgili arkadaşlarımdan uzak durmak mecburiyeti karşısında büsbütün artmış ve beni o çıkmaz yola atmıştı. Ruhumda duyduğum hüsran ve isyan hislerinin sevkiyle girdiğim yol, beni esasen hedefime ulaştıramazdı. Ben, yaratılışımın meyelanına uygun, hür, serazat, hudutsuz bir ufka muhtaçtım. Bu ufuksa herhalde Galata ve Beyoğlu'nun dar ve karanlık ve mülevves sokaklarında karşıma çıkamazdı. Aradığım ışığı olsa olsa Afrika'nın uçsuz bucaksız çöllerinde bulabilirdim. Bunun için İstanbul'dan kaçarak Mısır'a gitmeye karar verdim ve 1319 senesi Kanuni Sanisi'nin 13. Perşembe günü mesajeri vapurunun güvertesine postumu serdim. İçinde 4 yıl geçirdiğim koca İstanbul, o sabahta sisine bürünmüş, için için ağlıyor gibiydi. Yahut halime kıs kıs gülüyordu da, ben gözlerimi perdeleyen 2 damla yaş arasında onu ağlar görüyordum. Vapur Marmara'nın koynunda enginlere süzülürken, Nevzen'in muhayyelesinde Zekiye Sultan, damat Nurettin Paşa saraylarında geçirdiği şahane gün ve gecelerden, sayısız ekabir konaklarındaki cümbüş ve ahenklerden ziyade, daha evvel isimlerini saydığımız aziz dostların hayalini, izlerini görüyoruz. Mısır'da 7 sene. Mısır'da 7 sene maceradan maceraya sürüklenen Nevzen, kah saraylara girip çıkarak, kah kendi tabirince, havalanıp en yüksek şahikalardan yer altında haşhaş kokulu esrar bodrumlarında yuvarlanarak tamamen serazat bir hayat yaşıyor. Bazen emrinde köleler zengin konaklarında kuş tüyü karyolalarında, bazen de İskenderiye'deki eski ve metrut kalenin bir burcunda fakir ölüleri sarmağa mahsus kaba hasır üstünde yatmaktadır. Prens ve prenses saraylarında olduğu kadar serseriler aleminde de mergup ve meşhur olmuş. Mısır asilzadelerine refakat, Kahire'deki münevverlerle, memleketten oraya kaçmış birçok tanınmış hürriyetperver Türklerle arkadaşlık ettiği gibi, azılı sabıkalılarla da düşüp kalkmaktadır. Hatta bir defa hapse girmiş, bir defa da Lübnanlı bir bar yıldızına büyülenir gibi aşık olmuştur. Üflediği neyin sihriyle divaneye dönen Lübnan güzeli günlerce, haftalarca peşini bırakmamış ve nihayet ikisi de bir Arap bacının tütsüsünden geçtikten sonra ayılıp ayrılmışlardır. Ve işte o zaman Nevzen, İskenderiye'deki Metruk Kale'nin tepesinde sığındığı bir taş kovuk içinde itikafa çekilmiş, kuru bir hasır üstünde günler ve geceler geçirmiştir. Bunu da kendisinden dinleyelim. O engin manzaralı kulede içimde toplanmış ne kadar ızdırap ve şehik, hicran varsa, neyimin ucundan Akdeniz'e döktüğüm, daha ilk gece elbiselerimle cenaze hasırının üstüne uzandığım andan itibaren, hakikaten kalıbı dinlendirmiş gibi bütün maddi ve manevi yorgunluklardan silkinmiştim. Hayalimde baş ucuma dikilen sual melaikesine su katılmamış bir zahit tevekkülü ile başımdan geçenlerin hesabını vererek bir daha böyle bir şey yapmayacağıma, mahiyeti ve neticesi vahim aşk ve esrar alemine dalmayacağıma söz verdim. Bu sayede ebedi istirahate gerçekten kavuşur gibi daldığım deliksiz uykudan uyandığım zaman bütün günahlardan tenzih edilmiş bir faninin hafifliğiyle yerimden kalktım. Hafızamda elem verici hatıralardan eser kalmamıştı. Ufukta henüz yükselmeye başlayan güneş, şahane bir çarşaf yahut platin bir tepsi güzelliğiyle önüme uzanan deniz. Hülasa, gözlerimin üzerinde dolaşan her şey bana gülümsüyor gibiydi. Bu dünyayı pembe gösteren ruh haleti içinde, o muhteşem manzaralı kovukta, gamsız, kaygısız, hatta zevkli günler geçirdim. Böylece hatır ve hayale gelmez maceralar yaşayan Neyzen bu arada Camiül-i Eser'de ders almaya, Mısır'ın yüksek sazendelerine ders vermeyi de ihmal etmiyor. Artık Mısır'da yaşamaktan da usanmış, vatan gözlerinde tütmeye başlamıştı. Bu hislerle kabına sığmamaktadır. Kahire'ye dönüyor ve bir kahvede asılı olan Sultan Hamid'in cansız portresinin ağzına bir sigara yerleştiriyor. Hidiv aleyhinde Eşref'in yazdığı bir hicviyeyi de gazetecilere okuyor. Kendisinden istenilen aleyhte bir yazıyı da 10 Mısır lirası mukabili yazıp imza ediyor. Şimdi Mısır zabıtası tarafından da yakalanmak üzeredir. Aklına Kahire'ye 3 saat mesafedeki Kaygısız Sultan Mağarası geliyor. Burada bir Bektaşi tekkesi vardır. Hemen yola çıkıyor. Şeyh Arnavut Lütfi Baba bu İstanbullu misafiri hoş karşılıyor. Hele akşam demlenirken üflediği ney itibarını derhal ve büsbütün arttırıyor. Fakat o teşhis edilip yakalanmaktan korktuğu için gündüzleri ales sabah tekkeden çıkıp akşam suları kararırken dönmektedir. Bunu da enteresan bir hikayesiyle beraber kendisinden dinleyelim. Gerçi bu dağ ve orman gezintisi benim için güç olmuyor değildi. Çünkü oruç tutmak zorunda kalıyor, tekkeye dönüp meydan kuruluncaya kadar ağzıma bir lokma ekmek koyamıyordum. Henüz nim resmi bir durumda olduğum için sabahları çıkarken kimseden kumanya istemezdim. İstesem derhal saklambaç oynadığım anlaşılacak ve haklı olarak yakamda bit yeniği açılacaktı. Şüphe ve hesap vermektense oruçlu gezmek daha müracahtı. Binaenaleyh ben de öyle yapıyordum. Ama aksi gibi günler de uzundu ve bu sahursuz, niyetsiz oruç beni fena sarsıyordu. Saklanmaktan da aç gezmekten de bıktığım sıralarda bir gün mutat gezintiyi bitirmiş, koruda yorgun argın tekkenin arka cephesine nazır bir ağaç altına uzanır gibi oturmuştum. Vakit ikindiye yakındı ve yemeğe bir hayli zaman vardı. Bir aralık karşımda bir köpek peyda oldu. Uzandığım yerden şöyle bir doğruldum. Evet, yanılmıyordum. Köpeğin ağzında kocaman bir parça ekmek vardı ve yan gözle bana bakarak duruyordu. Sesime mümkün olduğu kadar tatlı bir ahenk vermeye çalışarak gel kuçu kuçu vezninde taal taal demeye başladım. Bir elimle de daha güzel bir şey verecekmişim gibi parmak çatırdatıyor. Niyazkar, ifakar, taallere sesimin en muhis ahengiyle devam ediyordum. Nihayet zavallı hayvancık davetimdeki zalimane maksadı örten samimi edaya aldanmış, mahut yandan çarklı vapurların iskeleye yanaşması gibi ağzında ekmek yan yan yaklaşmaya başlamıştı. Sıçrama menziline sokulur sokulmaz, beşer cibilliyetinin bariz vasıflarından biri olan haksız bir hamle ile üstüne atıldım. Atılmamla beraber zavallı köpek korkudan ekmeği bırakmış, 5 metre ileri fırlamıştı. Kuyruğu kısık, yan gözle bana bakıyordu. Ekmeği düşürdüğü yerden aldım. dişlediği kısmı koparıp yanıma koyarak üst tarafını yemeye başladım. O esnada hafiften mi, köpekten mi geldiğini anlayamadığım bersani bir seda, kulağıma akseden bir ses işittim. Allah belanı versin herif, bu ne insanlık? Hem iki ayakla geziyorsun, hem köpeğin ağzından ekmek kapıyorsun. Allah'ın tekrim ettiği edepsiz, diyordu. Buna rağmen ben, saygısızlığımı devam ettirerek, bir taraftan da ileri sürdüğüm hissesini gösterip ona, gel sen de ye, diyordum. Yerinden kıpırdamadığını görünce yalvarmaya, gönlünü almak için ne kadar maruzat arz etmek mümkünse sıralamaya koyuldum. Nihayet yavaş yavaş yanıma geldi. Bu gelişte yalvarışımın tesirinden ziyade muhakkak ki bana kıymet vermemesi, beni de kendisinden farksız görmesi amil olmuştu. Kısmetine ortak çıkışımdaki laubalilikten o da cesaret almış ve bir kapı yoldaşı teklifsizliğiyle gelip ayırdığım hissesini yemeye başlamıştı. Ekmeklerimiz bitince karşılıklı uzandık. Aramızda gizli bir dostluk başlamış gibiydi. Dergaha dönmek için yerimden kalkınca o da kalktı ve peşime takıldı. Demek ki tahminim doğruydu. Bana darılmamış. Ekmeğine ortak oluşumdan mütevellit ruhi yakınlık, aşina bir dostluğa inkılap edivermişti. Beynimizde teessüs eden bu ani arkadaşlığa daha çok kıymet vermiş olmak için, ''Gel bakalım, çakar almaz.'' dedim. ''Ben nereye, sen de oraya.'' Bu suretle ismi de konmuş ve hitabımdan anlamış gibi yanıma daha çok sokulmuştu. Onu neyzenin yanında gören şeyhin emir ve müsaadesiyle tekkiye yerleşen Çakar Almaz, mutfak artıklarıyla beslenerek gelişip güzelleşiyor. Zeki ve cins bir mahluk olduğunu, pek çabuk terbiye olmasıyla efendisiyle işbirliği yapacak kadar feraset göstermesiyle ispat ediyor. Tekkeden ayrıldıkları gün neyzen onu civarda çiftlik sahibi bir fellaha 10 mısır lirasına satmış. Fakat o Arap'ın yedeğinde çiftliğe götürülürken ipini kopararak Kahire yakınlarında neyzene tekrar iltihak etmiştir. Mısır'dan ayrılacakları güne kadar tam 4 kere tekrarlanan bu manitacılık üstadın çok işine yaramış. Hatta son satıştan vurdukları 25 mısır lirası ikisinin vapur navlununu sağlamıştır. Neyzen kaygısız sultan tekkesinden Kahire'ye döndükten pek az sonra memlekette hürriyet ilan edilmiş ve Mısır görülmemiş bir cuşu huruş içinde bayram yapmaya başlamıştı. Vatana dönmek için üstad, hocası şair Eşref'i göreceğini ummaktadır. Halbuki o bir meyhanedeki köşesine çekilmiş, sokaklardaki cuşu huruşa sürur avazelerine lakayt demlenmektedir. Neyzenin sonsuz bir heyecan içinde, ''Hadi ne oturuyorsun gitmiyor muyuz?'' sualine sadece, ''Hayır'' demekle iktifa edişi ve sonra mevzula hiç münasebeti olmayan, ''Sen kedi ile fare hikayesini bilir misin?'' diye bir sual soruşu üstadı fena halde şaşırtmıştı. Bunu da neyzenden dinleyelim. Kedi ile fare hikayesi. Merhumun bu suali karşısında adeta sinirlenmiştim. Fakat kendisine olan derin sevgi ve saygım ters bir cevap vermeme mani idi. Birkaç kedi fare hikayesi bilirdim. Lakin bunu ondan dinlemek ve bu arada maksadını öğrenmek için hayır bilmiyorum dedim. Koca Eşref yüzünde belli belirsiz tebessüm, elini kadehe uzattı, rakısından bir yudum çekti. Biraz da meze aldı. Sonra başını kaldırarak ağır ağır anlatmaya başladı. Kedinin biri odanın ortasına kurulmuş, bermutat uyuklar gibi görünerek duyduğu tıkırtıya kulak kabartmış. Kenardaki deliklerden birinde küçük bir fındık sıçanı da başını uzatıp çekerek etrafa bakılmış. Kedi bakmış ki uyuklar gibi görünmek farenin oradan çıkmasına kâfi gelmeyecek. Konuşmaya mecbur olmuş. Hadi hadi demiş. Oradan korka korka başını çıkarıp durma. Acıdım sana. O delikten çık, şu deliğe gir. İçeride kelle kelle kaşarlar, bir ambarda buğday var. Afiyetle yer, sağlığıma dua edersin. Bir müddet yine uyuklar gibi bekledikten sonra bakmış ki birikinde yine hareket yok. ''Ne duruyorsun? Dediğimi yapsana.'' Fare ezile büzle cevap vermiş. kusura bakma ama yapamayacağım. Neden demiş kedi? Fare şu mukabelede bulunmuş. Bana o delikten çık, şu deliğe gir. Kaşar peyniri, buğday var, afiyetle ye diyorsun. Bakıyorum teklifin küçük, nimet büyük. Bu işte mutlaka bir bokluk var. Eşref bu hikayesiyle Sultan Hamid'in böyle kolay kolay meşrutiyet idaresi kabul edeceğine inanmadığını, altından mutlaka bir çapanoğlu çıkacağını anlatmak istemişti. Üstadın tecrübesi muhakkak ki benden fazla ve bu tarzda düşünüşü ihtimal ki haklı idi. Fakat ben o kadar aşkın ve taşkın bir sevinç içindeydim. Vatanı o kadar özlemiştim ki fare kadar bile düşünemezdim. Hocama, peki sen sonra gel, ben ilk vasıta ile gidiyorum dedim, elini öperek yanından ayrıldım. Mısır'da 7 sene zarfında verdiği ney ziyafetlerinden en az 7 bin lira biriktirmiş olması lazım gelen koca neyzeni İstanbul'a dönmek için lüzumlu yol parasından bile mahrum görüyoruz. Bakınız bunu nasıl anlatıyor. Mısır'da son günlerini meyhaneden meyhaneye dolaşan dostlarımla beraber hürriyeti tesis etmekle geçiriyordum. Bu bayram şenliği için lüzumlu akçeyi yine Çakar Almaz'ın hizmetiyle sağlamış, onu üçüncü defa olarak Kasap Süleyman isminde bir zata yine 10 mısır lirasına satarak hürriyet şerefine kadeh kaldırmak zevkinden mahrum kalmamıştım. Fakat şimdi vatana dönmek için yol parası bende ise bermutat metelik yoktu. Bir gece bizimkilerin toplantı merkezi olan İstanbul gazinosunda oturmuş, dostlarla yarenliğe koyulmuştum. Fakat zihnim hep harcırah meselesiyle meşguldü. Zavallı Kasap Süleyman'a ancak 48 saat tesahüp zevkini tattırarak yine kaçan Çakar Almaz'da, oturduğum masanın biraz ilerisinde neşe ve inşirahımdan hisseyab olur gibi tatlı tatlı şekerleme yapmakla meşguldü. Bir aralık yattığı yerden birdenbire fırlaması ile bacaklarımın arasından süzülerek arkadaki kanepenin arkasına girmesi bir oldu. Bu ani kaçış ve saklanışın elbette ki bir sebebi olacaktı. Fazla aranmama lüzum kalmadı. Gazinodan içeri Kasap Süleyman girmiş ve bizim manitacı kokusunu alır almaz kanepenin altına dalıvermişti. Korktu mu, utandı mı bilmiyorum. Fakat zeki hayvan lahzada ortadan silinmiş, öyle bir saklanış saklanmıştı ki kuyruğu bile görünmüyordu. Ben şeriki cürüm olduğumu unutarak makaraları koyvermiş, bu hale kahkahayla gülmeye başlamıştım. Bereket versin kasap uzaktaydı.